Herkese merhaba. Bugün 3 Mayıs 2021 Pazartesi TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör Programı ile karşınızdayım. Bugünkü Nöbetçi Editör Programı'nda hafta sonundan sarkan gündemleri ve bugün öne çıkan başlıklarına beraber bakacağız, yorumlayacağız, anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Aslında bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve bugünkü bülteni büyük olarak, büyük ebatla ve genel olarak ona ayırmak istiyordum ama Türkiye'de tablo o kadar karamsar ki ve karamsarlıktan başka hiçbir şey yok. Yani dünyanın en fazla gazeteci hapseden ülkesiyiz. Rakamlar korkunç. Yani Gazetecileri Koruma Komisyonu, Uluslararası Basın Özgürlüğü ile ilgili çalışan kurumlar, Freedom House gibi kurumlar, onlar çok iyimser rakamlar veriyorlar. Çünkü onların kriterlerine göre her gazeteci, medya çalışanı statüsü biraz farklı onlarda. Yani herkesi gazeteci olarak almıyorlar, medya çalışanlarına ayrı bir statüye koyuyorlar ama oradan bile yapılsa, hani tırnak içinde söyleyeyim, çok iyimser bir rakam olarak söylense bile Türkiye dünyanın açık ara şampiyonu, dünyanın gazeteci cehennemi, gazeteci hapishanesi. Ve onlarca meslektaşımız, mesai arkadaşımız, arkadaşımız şu an cezaevinde. Birçoğunun tahliye süresi geldiği halde tahliye dahi edilmiyor. Yani uydurup bir iddianameyle haksız bir şekilde 4 yıl, 5 yıl önce tutuklanan arkadaşlar, ki Hidayet Karaca 6 yıl bitirdi, 7. yılına giriyor. Gültekin Avcı aynı şekilde oldukça uzun bir süredir içeride. Mustafa Ünal aynı şekilde. Erkan Acar'dan Büşra Erdal'a kadar onlarca isim. Ve bu arkadaşlarımız bir Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne yine cezaevinde girdiler. Birçoğunun dediğim gibi tahliye süresi geldi. Haksız hukuksuz yere tutuklanmalarına rağmen yıllardır cezaevindeler. Süreleri bitti ve hala keyfi olarak rehin tutulmaya devam ediyor. Ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne biz böyle yüz kızartıcı bir tabloyla girdik. Biz buradan bütün arkadaşlarımız için özgürlük çağrısını tekrar talep ediyoruz. Tekrar tahliye edilmelerini talep ediyoruz ve gazeteciliğin bir suç olmadığını hatırlatarak bültenimize başlıyoruz. Biz susmamaya, derdimizi anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Bunu da bizi susturmaya çalışanlara bir mesaj olarak tekrar hatırlatmış olalım. Evet, gündem dediğim gibi her zamanki gibi yoğun. Türkiye gündemi zaten baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Gündemi yakalamak da oldukça zor. Önce hafta sonundan sarkan, bugünün yine gündemine ön sıralara çıkan bir konuyla başlamak istiyorum ki önümüzdeki dönemde de çok konuşulacak bir konudan bahsedeceğiz. O da şu: Sedat Peker. Sedat Peker malum suç örgütü lideri. Kendisi 1,5 yıldır yurt dışında. Önce eğitim amaçlı gidiyorum falan dedi. Daha sonra kaçtığını kabul etti. Çünkü kendisine yönelik bir operasyon yapılıyordu. Berat Albayrak olan mücadelesine dair çeşitli videolar çekti vesaire. Bunlar uzun süre zaten bültenlerde anlattık, aktardık, analiz ettik. Şimdi neden tekrar gündeme geldi? Sedat Peker uzun bir sessizlikten sonra, ki evine operasyon yapıldı, adamlarına operasyon yapıldı, Sedat Peker'in yakın çevresine operasyon yapıldı, Sedat Peker sessizdi. Bir video çekerek uzun zaman sonra bu sessizliği bozdu ve 40 dakikalık bir videoyla, 40 küsur dakikalık bir videoyla mesajlarını gönderdi. Önemli bir video. Neden? Çünkü Derin Devleti'nin, Ankara'nın dergizlerinde devam eden güç mücadelelerinin önemli bir yansıması, önemli bir işaret fişeği. Ben de videoyu inceledim, izledim, biraz üzerinde zaman geçirdim, kaynaklarımla konuştum. Özetle birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü uzun uzun Sedat Peker'in videosunu analiz etmeyeceğim. Çünkü Sedat Peker'in videosunda öne çıkan 3 tane temel konu var. Onları kısa başlıklarla söyleyeceğim ve devam edeceğim diğer gündemlerime. Birincisi şu: Sedat Peker uzun süre sessiz kaldı. İşte oraya kitabında, yani mafyanın usullerinde vardır. Bu mesaj verme şeyi çoktur. İşte masasına Omerta kitabını koyarak bir bakıma ipimi çekmeyin, sessiz kalalım. Ben konuşursam sizi daha çok zarar veririm mesajı veriyor. Böyle bir sessizlik vurgusu yapıyor. Beyaz kağıtlar koyarak işte tekrar bir beyaz başlangıç yapalım vesaire. İşte ses tonu, el hareketleri, gömleği vesaire, bütün bunları ele aldığınızda özetle şöyle bir tablo var. Şimdi Sedat Peker yeraltı dünyasının önemli bir adamı ama bu videoda söylediği şey Mehmet Ağar'a ve Derin Devlet'in adamlarına gönderme yapıyor. Pelikan Çetesi'ne gönderme yapıyor. Tabi videoda anlattıkları ilginç. Özellikle de eşine ve çocuğuna yönelik operasyona çok içerlediği gözüküyor. Ki yani Sedat Peker bile olsanız, hani akademisyenlerin, gazetecilerin kanlarıyla duş almaktan bahseden birisi bile olsanız, ki Sedat Peker'e karşı düşüncelerim biliyorsunuz, çok net eleştirilerim var kendisine karşı. Ama bir konuda da hakkını teslim etmek gerekir. Sedat Peker net birisi. En azından medyadaki birçok insan gibi bin tane surat taşımıyor. Yani düşüncelerini ifade eden birisi. O açıdan net olmasını da not etmekte fayda var. Şimdi bu noktada Sedat Peker bile rejimin bu kadar pohpohladığı, Erdoğan'ın sırtını sıvazladığı bir isim bile mevcut düzenden isyan ediyor. Düşünün artık Türkiye'nin ne kadar koptuğunu. Yani Türkiye'nin ne kadar çığırdan çıktığını düşünün. Bir herkesin kanıyla banyo yapmaktan bahseden, dar ağaçlarında sallandıracağız diyen bir isim bile polis şiddetinden şikayet ediyor. Yargıdaki işlerden şikayet ediyor. Şimdi medyada dikkat ediyorum 2 gündür. Çok ciddi bir şekilde medyanın önde gelen isimleri olayın etrafından dolaşıyor. Ne gibi? İşte günlerce, haftalarca işte mesela Azeri iş adamı Massimo'nun iş yerlerine çökülmesi, Yalıkavak'taki milyar dolarlık marinasına el konması ve benzeri konularla ilgili bütün haberleri FETÖ cemaat bağlamında gören medya, mesela Sedat Peker'in şu laflarını görmezden geliyor. Ne diyor Sedat Peker? Diyor ki ya FETÖ ayağına, Massimo'nun şirketlerine çöktünüz, parasına çöktünüz. Bu son dönemde en çok yapılan, rejimin en büyük sermaye transferinin mazereti diyebiliriz. Yani şöyle ki FETÖ operasyonu adı altında bir yöntemle eskiden nasıl Ermenilere yapılmışsa, azınlıklara yapılmışsa şu anda cemaate yapılıyor. Yapılan şey aslında sermaye transferi. İnsanların sermayelerine el çökülüyor. Bunlar iktidara yakın insanlara, suç örgütlerine dağıtılıyor. Şimdi Azeri iş adamı Massimova'da yapılan da bu. Yani FETÖ söylemi tamamen bir kılıf. Diğer işlerinde olduğu gibi, diğer insanlarda olduğu gibi, İpek Holding'in Kuzey'e yapıldığı gibi, Boydaklar'a yapıldığı gibi. Ve Sedat Peker bile buna isyan ediyor. Düşünün artık Türkiye'nin ne kadar çığırdan çıktığını. Sedat Peker bile polisin kadınların, çocukların üzerine silah doğrultmasına, kapıyı kırarak girmesine isyan ediyor. Ki bunların hepsi yıllardır eleştirdiğimiz konular. Yani ki ben de sosyal medyada eleştirdim. Kaldı ki Sedat Peker beni de doğrudan tehdit etmiş birisi. Ama ben ona rağmen diyorum ki ben gerekirse Sedat Peker'in bile hakkını savunurum. Çünkü hukuken olması gerekeni söylüyoruz. O da nedir? Sabahın 5'inde çocukların üzerine uzun namlulu silahlarla gidemezsiniz. Yani bu hukuk falan değil. Bu kanun uygulaması falan değil. Bu direkt olarak bir eşkıyalıktır. Onu bile, yani bir mağdur Sedat Peker bile olsa, eşi ve çocuğunun, hatta derdiniz neyse onu Sedat Peker'le halledin, eşini ve çocuğuyla uğraşmayın diye, hatta bu yönde sosyal medya paylaşımı da yapmıştım. Yani Sedat Peker bizim kanımızla duş almak istiyor ama biz gerekirse onun haklarını bile savunuruz. Bunu da tekrar hatırlatalım. Eşinin ve çocuğunun özellikle hiçbir günah olmadığını, oradaki görüntülerin kabul edilemez olduğunu zaten o günde söylemiştim. Şimdi bunu hatırlatma nedenim şu: Sedat Peker hayli duygusal konuşuyor, esiyor, gürlüyor, dünyayı yakarım diyor vesaire. Ama totalde 3 tane temel nokta var demiştim. Bir tanesi şu: Sedat Peker tasfiye edildiğini görüyor. Sedat Peker nasıl tasfiye edildiğini görüyor. Diyor ki Sedat Peker bana Nisan ayında Türkiye'ye döneceğim söylendi. Önemli değişiklikler olacak söylendi dendi. Bu yani devletin belli kesimlerinde kendisine bir takım vaatler verildiğini, sessizliğinin de bu vaatlerin bir parçası olduğunu anlıyoruz buradan. Oradan kastı şu: biliyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Pelikan Çetesi'ne, özellikle de Berat Albayrak'a yakın bir isimdi. Ve o ismin değiştirilmesi, orada bir takım isimlerin değiştirilmesi, yerine başka isimlerin gelmesi, Berat Albayrak'ın kadrosunun tasfiye edilmesi muhtemelen Sedat Peker'e şöyle bir söz verirdi. İşte biz bunların hepsini tasfiye ediyoruz, sen itibarlı bir şekilde geri geleceksin Nisan ayına kadar. Ama tam tersi oldu. Sedat Peker mevcutlu olarak, yani üzerine operasyon yerken Berat Albayrak sağda solda adamlarını güçlendirmeye başladı. Bu Sedat Peker'in tasfiye edilen tarafta olduğunu bir başka göstergesi. Bir diğer noktası şu: Mehmet Ağar ayrı bir yeraltı dünyası ve ülkücü mafya meselesinde ya da yeraltı dünyası meselesinde temel bir ayrım var. O da şu: tek bir parçadan bahsetmiyoruz. Sedat Peker başka bir kanadı temsil ediyor. Mehmet Ağarlar, Alaaddin Çakıcılar başka bir kanadı temsil ediyor. Ve devletin mafyasının kimin olacağı sorusu burada önemliydi. Devletin mafyası Sedat Peker, Mehmet Ağar ekibinden seçildi. Onlar devletin mafyası, büyük abi, büyük patron, kayyum adına ne derseniz. Sedat Peker de ipi çekilen, dönemi bitmiş, tasfiye edilen birisi. Adamlarına operasyon çekiliyor, gelir kaynaklarına operasyon çekiliyor ve dolayısıyla Sedat Peker, buna dair bir video da yaptım. Yarın bir gün Suriye'de yapılan işlemler de Sedat Peker'in üzerine fatura edilecek ve Sedat Peker'in ipi çekiliyor. Sedat Peker'in ben asarım keserim dünyayı yakarım türü videolarının, özellikle son videosu böyle bir videoydu. Ben kaybeden birisinin biraz blöf yapmasına benzetiyorum. Biraz kuru gürültü çıkarmasını olarak görüyorum. Ben Sedat Peker'in bunu yapabilecek güçlü olduğunu düşünmüyorum. Sedat Peker'in kolunun kanadının kırıldığını, kırılmaya devam edildiğini görüyorum. Ve Sedat Peker'in bu videosu aslında şöyle bir mesaj içeriyor. Üçüncü noktası da oydu. Orada bitireyim. O da şu: hani konuşacağım, anlatacağım derken Sedat Peker aslında şunu söylüyor: üstüme gelmeyin. Üstüme gelirseniz tamam siz beni tasfiye ediyorsunuz ama ben de sizin kirli işlerinizi deşifre ederim. Bunları anlatırım diyor. Ama anlatır mı? Anlatacağından çok sanmıyorum. Burada biraz blöf yapıyor. Biraz hani üstüme gelmeyin mesajı şantaj yapmaya çalışıyor. Çünkü kendisinin tasfiye edildiğini, kendi döneminin sona geldiğini, kendisinin döneminin bittiğini görüyor Sedat Peker. Bu videoda onun ilanı. Yani Sedat Peker dönemi the end oluyor diyebiliriz bu videoyla birlikte. Bu videoda onun aslında teslimi. Sedat Peker kendisinin önündeki operasyonu görmüş vaziyette. Bakalım yarın bir gün gerçekten bir şeyler açıklar mı? Bir takım bilgileri, belgeleri ortaya döker mi? Ben çok güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum. Çünkü Sedat Peker'in bugünkü yani hafta sonu yaptığı ve bugün gündeme gelen bu videosu aslında üstüme gelmeyin. Ben sizle halihazırda çalışabilirim. Beraber çalışalım mesajı olarak okuyorum. Böyle de olduğunu düşünüyorum. Ama gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Her şeyle önemli bir videoydu. Gündemde ele almak gerekiyordu hafta sonundan sarkan önemli bir gündem olarak. Tabii hafta sonuyla birlikte halihazırda devam eden önemli bir gündemimiz var. Kapanma çılgınlığı. Gerçekten bir çılgınlık, bir cinnet hali. Çünkü ülke kapandı mı, aksine daha çok mu saçıldı, açıldı belli değil. Çünkü tam trajikomik işler yaşanıyor. İşte maçlar oynanıyor, kalabalık cenazeler yapılıyor. Trafik kilitleniyor, AKP'liler cümbür cemaat dışarılarda. Her şey birbirine karışmış vaziyette. Tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor. İşte vatandaşlar, denizde polis, yüzen kişilerde kimlik kontrolü yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani bunu bir film sahnesinde görseniz gülersiniz. Artık herhalde böyle bir komedi olmaz dersiniz. Düşün, polis kenardan bakıyor. Denizde 3 kişi var. Kimlik kontrolü yapıyor. İçlerinden Türk olana ceza kesiyor. Ukraynalı ya da İngiliz olana ceza kesmiyor. Niye? Onlar turist, onlara bir şey sorun yok. Niye? Çünkü onlar para getiriyor. Onlar yabancı döviz getiriyor. Çünkü ekonominin paraya ihtiyacı var. Yani böyle komikliklerin olduğu bir dönemde trajikomik, çok daha böyle gülecek bir durum değil. Çok daha vahim, çok daha düşündürücü bir görüntü Antep'ten geldi. O da nedir? Furkan Vakfı var biliyorsunuz. Erdoğan rejimine biat etmediği için düşman ilan edilen, sürekli zulme uğrayan, hatta lideri Alparslan Kuytu tutuklandı, daha sonra tahliye edildi. Uzun süredir sıkıntı yaşayan bir grup. Yani rejime biat etmeyen herkesin yaşadığı gibi sıkıntılar yaşayan bir grup. Ve bu grup Ramazan ayı içerisinde bir takım camilerde itikaf dediğimiz, hani Ramazan'ın son 10 günü kenara çekilip dünyadan elini ayağını çekip bir nevi manevi olarak kendini dünyadan soyutlama dönemi, itikaf çok yaygın bir gelenektir. Türkiye'nin her yerinde yapılır, birçok camide hatta Ramazan'ın son 10 gününde insanlar camiden de çıkmaz. İnsanlar çevreden komşular, konu komşu bir şeyler getirir. O insanlar orada iftarını, sahurunu yaparlar. Böyle bir gelenek var. Ve Furkan Vakfı gönülleri bu geleneği sürdürmek istediklerini söylüyorlar ama hayır deniyor, pandemi var. Ve dolayısıyla izin verilmeyeceği söyleniyor. Ve bu grup camideyken gördüğünüz gibi polis, bekçi, rejimin aparatları ayakkabılarıyla, postallarıyla camiye girip insanlara biber gazıyla saldırdı, ters kelepçe yaptı, yerlerde sürükledi. Şimdi cümleyi söylerken bile bir tuhaf oluyorum. Nedeni şu, ya orada ibadet eden insanlar, hani şunu eleştirebilirsiniz. Dersiniz ki ya bak pandemi var, burada sosyal mesafeyi sağlamak mümkün değil. Kimse sağlanabilecek bir şey çünkü insanlar mesafede durabilirler, ayrı bir konu. Ama hani varsayalım böyle bir durum var. Bunu ibadeti burada yapmayın. Herkes evinde itikafa girsin diyebilirsiniz. Bu makul, anlaşılabilir bir şey. Ama biz yasakladık kardeşim. Sadece AKP'liler camiye gidebilir. İşte dün mesela Erdoğan'ın cenaze namazı görüntülerini gördünüz. Yani AKP'liyseniz, iktidardan temiz kağıdınız varsa, size göre bir hamili kart verilmişse her şey serbest. Maça da gidebilirsiniz, konsere de gidebilirsiniz. Her türlü atraksiyonu yapabilirsiniz. Hiç sizin için hiçbir sorun yok ama değilseniz işte camide ibadet bile yapamazsınız. Yaparsanız, oruç olsanız bile ağzınızın gözünün içerisine biber gazını basarım diyor devlet ve basıyor gördüğünüz gibi. Yani şu görüntülerin altına sesi kapatıp İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlı Filistinlere saldırdı, gözlerine biber gazı sıktı deseniz kimse yadırgamaz. Çünkü bu görüntüleri biz oradan alışıyoruz. Ve bütün Erdoğan başta olmak üzere bütün AKP'liler ayağa kalkar. Ama gelin görün ki bunlar Türkiye'de yaşanıyor, Erdoğan rejiminde yaşanıyor. Düşünün, camiye postallarla giren güvenlik görevlileri ve camide ibadet eden, Ramazan'da ibadet için kenara çekilmiş insanlara biber gazıyla saldıran diyorum çünkü görüntüler çok açık, biber gazıyla saldıran, ters kelepçe yapan bir güvenlik güçleri. İşte Erdoğan rejiminin sembol olaylarından birisini yaşadık. Bugün günümüzde düşen önemli bir madde. Çünkü bu hadise gerçekten rejimin karakteristiğini ortaya koyması açısından çok önemli. Yani hiçbir kutsalı olmayan, hiçbir değere saygısı olmayan bir rejimle karşı karşıyayız ve o kadar çok korkuyorlar ki iki tane insanın camide bir araya gelmesine bile müsamaha göstermeden biber gazı saldırıyorlar. Bu da onların korkusunu gösteriyor ve her türlü ihtimali düşünerek her şeyi şiddet kurarak bastırmayı hedefliyorlar. İşte camide yaşanan da bu. Camide yaşanan olaydan sonra valilik açıklama yaptı. İşte görevleri açığa aldık, soruşturma yapılıyor falan dediler ama merak etmeyin ondan da bir yere çıkmayacaklar. Ne gibi? Mesela bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü ve gazeteci Levent Gültekin'e saldırganlar Dünya Basın Özgürlüğü gününde serbest bırakıldı. Yani bu açığa alınan meslekten şimdilik açığa alınan kişilerin yargılanmasını, onların ceza verilmesini, ihraç edilmesini falan beklemiyoruz doğal olarak. Böyle bir şey de mümkün değil ama bu kapanmada yaşanan görüntülere yeni bir rezalet böylece eklenmiş oldu. Düşünün, turistler otellerde kutlamalar yapıyorlar, şovlar yapıyorlar, onlar sokaklarda geziyorlar, yüzüyorlar, ediyorlar ama Türk vatandaşları çoğu çıkamıyor. Hatta sosyal medyada gördüğüm çok zekice bir espri vardı. Topum denize kaçtı, getirmesi için bir İngiliz arıyorum diye. Yani düşünün çünkü Türk vatandaşıysanız gidip alamazsınız çünkü öyle bir şansınız yok. Türkiye gerçekten cinnet geçiriyor. Bu kapanma hadisesi gerçekten insanların artık sinirlerini iyice alt üst etmiş durumda. Düşünün yani AKP'liyseniz her şey serbest ama değilseniz çok temel ihtiyaçlarınız bile göremiyorsunuz. Hatta camideyse camiye gittiğinizde biber gazı yiyorsunuz. Gerçekten tarihe geçen görüntüler bunlar. Tabi ister istemez aklımıza Gezi olayları geliyor. Gezi olaylarında Erdoğan'ın biliyorsunuz Kabataş yalanının bir ayağı da şeydi. Camiye ayakkabılarıyla girdiler, içeride içki içtiler şeklinde bir yalan ortaya atıldı. Hatta Erdoğan meclis kürsüsünden ki ben de o gün Ankara'da salonda o toplantıda olan birisiydim gazeteci olarak. Erdoğan işte elimizdeki salı günüydü ve önümüzdeki cuma günü biz bunu açıklayacağız dedi. Aradan geçen kaç cuma artık sayamıyoruz. Yüzlerce oldu ama Erdoğan hala o görüntüleri açıklayamadı. Öyle bir görüntü yok çünkü. Camiye girdiler, camide bira şişeleriyle, camide bira içtiler şeyleri sana aldı. Ama camiye postallarıyla girdiler ve ibadet eden insanlara biber gazı sıktılar. Vakası gerçek herkesin gözü önünde oluyor. Bu noktada tam şunu hatırlatalım. Bence gündemin diğer çok önemli bir noktası şu. O da emniyet genelgesi. Emniyetin biliyorsunuz bir genelgesi var. Son birkaç gündür çok konuştuğumuz bir konu. Toplumsal olaylarda, toplumsal olayların görüntülenmesini engellemeye yönelik. İşte bu olayda olduğu gibi, yani polisin yaptığı şiddetin birileri tarafından kameraya kaydedilmesini ve kaydedilerek duyurulmasını, işkencenin kayıt altına alınmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu yasa tasarısıyla ilgili Ankara Barosu bugün itibariyle Danıştay'a iptal davasında başvurusunda bulundu. İptal için girişimlerde bulundu. İptal eder mi? Çok zor bir ihtimal. Danıştay'ın bu ihtimal yani siyasi iradenin kararına muhalif adım atmasını çok beklememek lazım. Ama baronun yaptığı başvurunun açıklamaları, gerekçeleri oldukça güçlü. Yani bunun bir sansür olduğunu, işkenceyi gözleme yönelik olduğunu ve böyle bir hakkın uygulanamayacağını, yani haberleşme hürriyetine aykırı bir şey olduğunu çeşitli gerekçelerle uzun uzun anlatmış baro başvurusunda. Ki bunu tartışmaya bile gerek yok. Yani sokakta insanların başkasına zarar vermedikten sonra her şeyi çekme, kaydetme, yazma, kayıt altına alma hakkı var. Bu haberleşme örgütüne de girer. Ve aynı zamanda bu hadise basın özgürlüğünde en temel noktalarından bir tanesi. Burada en önemli nokta şu, tekrar hatırlatalım. Erdoğan rejimi Türkiye'de sistemi değiştirdi. Artık bir istihbarat devletinde yaşıyoruz. Kanun, hukuk vesaire yok. İşkence rutine bindi. Adam kaçırmalar devlet televizyonunda reklam ediliyor. O kadar pervasızca yapılıyor. Dizi elleriyle yapılıyor, MIT'in dizilerinde yapılıyor. Ve böyle bir ortamda vatandaş gazeteciliği, vatandaşın gördüğü işkenceyi, kötü muameleyi kaydetmesi ve bunu sosyal medya üzerinden yayması çok önemli. İşte Erdoğan'ın bütün o baskıcı eylemlerinin kaydedilmesiyle ilgili bir korkusu var. Çünkü buradan hareketle toplumun sinir uçlarına dokunulmasından korkuyor. Bu genelge, polisin özel hayatı falan gibi absürt bir gerekçeye dayandırılan bu genelge aslında bu. Yani Erdoğan'ın korkusundan kaynaklanan bir olay. Burada şu parantezi açalım. İşte hemen AKP trolleri ya da havuz medyasının yöneticileri vesaire hemen dünyada da böyle şeyler oluyor diye belli bir o klasik bildiğimiz yalana başvuruyorlar. Hayır öyle bir şey olmuyor. Dünyanın her yerinde uygulama çok farklı. Mesela Amerika'dan örnek vereyim. Amerika'da polislerin üzerinde kamera var. Arabalarında kamera var ve bu kameraları kapatamıyorlar. Yani polis kamerasını kapatamıyor. O kamerayla birlikte arabadan inerken hem sesli olarak hem görüntülü olarak sizle vatandaş olan muhatabını aynen kameradan izleyebiliyorsunuz ki bu olay yani son yıllarda çok yaygınlaştırıldı. Artık bir zorunlu hale geldi ve dediğim gibi kamerayı kapatamıyorsunuz. Mesela işte en son George Floyd olayında gördük. George Floyd olayında bir siyahi vatandaşın boynuna basarak onu ölümüne neden olan polis geçtiğimiz hafta mahkum oldu. Ceza aldı, suçlu bulundu. Ceza miktarı henüz açıklanmadı ama sonuçta bu vatandaş gazetecinin bir başarısıydı. Çünkü oradaki bir vatandaş bu süreci kaydetti, internete yaydı ve adalet sürecinin, adaletin yerini bulmasına önemli katkısı oldu. Yani işkencenin kayıt altına alınması, işkencenin ilan edilmesi, kötü muamelenin gösterilmesi aslında bu çok önemli bir olaydı. İşte Erdoğan rejimi çok rahatsız olduğu için bu genelgeyi çıkarttı ve şu anda sokakta insanlar örneklerinde görüyoruz. Polis gelip elinizden telefonunuzu alıyor, görüntüleri siliyor, telefonunu kıran örnekler de yaşandı. Bunlar bazı gazetecilerin telefonlarını alıp kırdılar. Burada şu parantezi de açalım. Erdoğan rejimi biliyorsunuz muhalif gazetecilere sarı basın kartı vermiyor. Benim de gazete 20 yıldır taşıdığım basın kartım iptal edildi. Sarı basın kartı vermiyor ve sarı basın kartınız yoksa gazeteci sayılmıyorsunuz. Bu da rejimin bir başka sansür yöntemi. Şimdi düşünün siz Türkiye'de herhangi bir yerde bir eylemi, bir olayı izliyorsunuz. Cep telefonunuzla ya da başka bir cihazla, fotoğraf makinesiyle kaydediyorsunuz. Olay önemli bir hadise. Ama geliyorlar polisler, üzerinize atlıyorlar, kafanızı kolunuzu kırıyorlar. Sonra diyorlar ki sen gazeteci değilsin. Diyorsunuz ki ben gazeteciyim, herkesin bildiği bir gazetecisiniz üstelik. Beni bağlamaz diyor çünkü sarı basın kartın yok diyor. Niye? Sarı basın kartınız rejim tarafından iptal edilmiş. Bu da başka bir boyutu işin. Yani işin kökeni baskıcı rejimlerin uyguladığı o temel korkunun bir sonucu ve bu yaygınlaşarak devam ediyor. Bu da rejimin karakteristiği. Bir gündem diğer maddesi şu, bu dönemin çok önemli bir gündem maddesi gözden kaçmaması gerekir. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetini görmüşsünüzdür. Hürriyet Gazetesi'nin manşetini niye önemsiyoruz? Yani havuz gazetelerinin manşetleri önemsenir mi? Ya Hürriyet Gazetesi devletin gazetesidir, rejimin gazetesidir. Eskiden de hep böyledir. Askerler güçlüyken askerlerin sesini getirir. İşte Mesut Yılmaz siyasiler güçlüyken onların sesini, soluğunu yansıtır. Şimdi de AKP'nin sesini, soluğunu yansıtıyor. Rejimin gazetesidir, devletin gazetesidir. Devlet neyse, kim yönetiyorsa onların sesini yaratır. Bu açıdan ibret-i alem bir manşeti var bugün. O da şu, çöpte başlıkta anlattığı işte Hürriyet'in insanların, yani sadece dün ya da hafta sonu toplandı, sadece bilinen o da 7 kişinin, esnaflar, insanların parasızlıktan, ekonomik sıkıntılardan, yaşanan sıkıntılardan intihar ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ekonomik sıkıntıların had safhaya olduğu bir ülkede ve böyle bir ülkede Hürriyet Gazetesi bugün manşet çıkıyor. Çöp topladım, israfı gördüm. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Açlık, fakirlik, yoksulluk falan yok. Bunların hepsi hikaye. Millet o kadar çok rahat ki, o kadar çok zengin ki hepsi israf ediyor. Hepsi çöplerde var. Ben de gittim baktım çöpleri karıştırdım. Hani çöpleri kim karıştırır ayrı bir konu. Ama çöpleri karıştırdım. Yediği önünde yemediklerini çöpe atmışlar. Her şey israf ediliyor. Aksine zenginlikten paçalarımızdan akan bir zenginliğimiz var. Haberidir. Hani bu neydi? Bir ara hatırlarsınız. Şeyde bunu çok yapardı. A Haber. İşte marketten yöntemler, alışveriş yöntemleri vesaire. Yakında ağaç kökü yemenin faydalarını ya da yöntemlerini de anlatacaklar. Ama şu manşeti unutturmamak gerekiyor. Rejimin pervasızlığını göstermesi aslında son derece önemli bir manşet. Dış politikada da önemli dönüşler var Erdoğan rejiminin. Ne gibi? Bugün Dışişleri Bakanı ile birlikte bir heyet Mısır'a gitti. Bakan yardımcısı ile birlikte pardon. Mısır'a gitti ve Mısır'da Sisi ile görüşecekler. Heyetler arası görüşmeler var. Bu neden önemli bir dönüş? Biliyorsunuz Erdoğan ve bütün AKP yöneticileri Rabia işareti yaparak ey Sisi diye bağırarak yıllardır Mısır'la olan ilişkileri askıya aldılar. Çok ciddi bir kavganın içerisindeler ve bu kavgayı yıllardır siyasi söylemde sürdürüyorlar. Hatta Erdoğan işte Sisi ile karşılaşmamak için bir takım uluslararası toplantılarda da aynı masalarda bulunmadı. Masadan kalktı vesaire. Hani şu anlamda hani şöyle olsaydı hani Sisi bir darbeci, darbeyle gelmiş bir insanla biz oturmayız denebilir. Bu bir etik kavram olarak, işte etik bir duruş olarak takdir de görürdü. Ama darbenin iyisi kötüsü Erdoğan'ın işine gelmesine göre şekilleniyor. Eğer Erdoğan'ın sevdiği, istediği birileri darbe yaparsa hemen koşuyorlar, sırtını sıvazlıyorlar Mali örneğinde olduğu gibi. Ya da Erdoğan'ın istemediği birisi olursa bu sefer darbeci diye karşı çıkıyorlar. Sisi ile bu can bu tembe olduğu sürece, ben hayatta olduğum sürece bir araya gelmem, elini sıkmam diyen Erdoğan şimdi Sisi ile ilişkileri düzeltiyor ve havuz medyasının tamamı Sisi ile ilişkileri düzeltmenin kerametinden, güzelliklerinden bahsediyor. Bu dönüşümü de göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bugünkü ziyaret tarihi bir ziyaret. Yine Erdoğan rejimine dair çok önemli bir gündem maddemiz var. Gazeteci Serdar Akinan'ın iddiası. O da nedir? O da Uğur Şahin, hani BioNTech, koronavirüs aşısının mucidi BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'le AKP hükümeti yetkililerinin görüştüğünü, Uğur Şahin'in kendilerine, yani AKP hükümeti yetkililerine, benim ana vatanım Türkiye, ben bu aşıları ücretsiz vermek istiyorum dediği yönünde, ama AKP yöneticileri bunu kabul etmedi. Çünkü burada bir komisyon, bir para kazanma, havuza bir para aktarma olmadığı için Çin aşısını aldıkları yönünde bir iddiası var. Şimdi bu iddia normalde herkesi ayağa kaldırması gerekir. Niye? Bahsettiğimiz hadise her gün yüzlerce insanın ölümüne neden olan bir salgından bahsediyoruz. Yani geciken her aşı, olayın üzerinden geçen her gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesi demek. Yani işin maddi kayıtlarını bir kenara bakıyorum. Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir salgından bahsediyoruz. Her gün çok önemli. Böyle bir ortamda Türkiye'de aşı yok. Birinci dozların bir kısmı yapıldı. İkinci dozlar için randevu verilemiyor. Aşı yok. Dünya aşı sorunu belli oranda çözdü. Amerika, Avrupa belli oranda bu işi artık kontrol altına aldı. Türkiye'de büyük bir belirsizlik var. Rakamlar tırmanıyor. Avrupa'da ve dünyada şu anda Hindistan'dan sonraki en kötü performans Türkiye'den geliyor. Tablo bu kadar kötüyken ve bir detay ortaya çıkıyor. Türkiye BioNTech aşısını işte bu sebeple almamış. Neden? Çünkü burada AKP yandaşlarından para kazanması söz konusu değil. Burada Erdoğan'ın başında olduğu havuza para aktarılması söz konusu değil. Önemli bir iddia ve birçok insanın kafasında otomatik olarak şu tablo algı oluştu. Bugüne kadar gördüğümüz hani amene tabirle uçanı kaçanı her yeri haraca bağlayan, her kupon arsadan komisyon alan, pay alan bir Erdoğan havuz sistemi var. Bu da hani duyan caman insanların kafasına ya olur mu böyle şey diye gelmiyor. Aksine tam olur da öyle bir şey. Çünkü rejimin karakteristiği böyle bir şey. Bu rejim böyle bir rejim. Tabiri caizse uçanı kaçandan komisyon alan, onlardan para alan bir rejimden bahsediyoruz. Bu da olmuş mudur? Olmuştur diye. Çünkü dememek mümkün değil. Evet, yani bu da bu dönemin tarihe not olması gereken önemli haberlerinden bir tanesiydi. Amerika tarafına geçelim. Amerika'da önemli bir gelişme var. O da şu. Hafta sonu, pazar günü sabah önemli bir basın toplantısı vardı. NBA'de oynayan Enes Kanter, önemli bir isim. NBA'nin starlarından üstün bir performans gösteriyor. Ve özellikle insan hakları mücadelesiyle Amerikan medyasında sürekli manşetlerde. Onun girişimleriyle, onun çalışmalarıyla Amerikalı 3 senatör hafta sonu pazar sabahı basın toplantısıyla açıklandı bu. Hafta sonu bir yasayla ilgili duyuru yaptılar. Ben de TR724'te bu yasaya dair bir hem yazılı hem de video olarak anlattım. Yasa nasıl önemli, neden önemli ve ne gibi bir sonuç getirecek? Bu önemli bir yasa tasarısı. Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerini tek tek kayıt altına alıp bunların sebep olanlara, bunlara zemin hazırlayanlara, kötü muamelede bulunanlara, gazetecileri hapsedenlere, sivil toplumun temsilcilerini hapseden, masum insanları zulmeden insanlara yaptırım getiren önemli bir yasa tasarısı. Amerika'daki siyasi atmosfer sebebiyle bu yasa tasarısının geçmesine ve Biden tarafından imzalanmasına %100 gözüyle bakılıyor. Daha önce böyle bir yasa tasarısı sunuldu ama o zaman Beyaz Saray'da Trump vardı ve Trump bu yasa tasarısını imzalamadı. Yani geçirmedi ve geçirmediği için bu yasa tasarısı bir tasar olarak kalmıştı. Ama şimdi Biden var ve Biden'ın kafa yapısına, ajandasına uygun bir yasa tasarısı ve bu sefer kongrede hem cumhuriyetçiler hem demokratlar Erdoğan'dan bıkmış vaziyetteler. Şimdi böyle bir dönemde yapılmış önemli bir yasa var ve bu yasa dün basın toplantısıyla duyuruldu. Biz de dediğim gibi TR724'te bu yasa detaylarını aktarmıştık. Şimdi Senatör Markey ile Enes Kanter'in basın toplantısı vardı. Markey yasayla ilgili bilgilendirmede bulundu. İnsan hakları, tam adı Türkiye'de insan haklarını geliştirme yasası. Buna dair açıklamalarda bulundu. Önemli bir basın toplantısıydı ve oradaki ifadeleriyle Erdoğan'ın hakikati sansürlediğini iddia etti Markey. Ve eğer bir hükümet muhalefeti susturuyorsa, eziyorsa, kriminalizeyorsa bizim buna karşı koymamız gerekir ifadesi önemli bir ifade. Markey önemli bir senatör, ayrıca diğer iki senatör de önemli isimlerdi ve bu yasa tasarısı yeni bir dönemin kapısını açıyor. Daha uzun uzun dediğim gibi videoda anlattım. TR724 web sitesinde bu videoyu bulabilirsiniz ve Bu videoda anlattığım şekliyle tekrar özetle söyleyeyim. Türkiye'de kötü muamelede bulunan, kanunları uygulamayan, gazetecilere zulmeden, akademisyenlere, yargıçlara, sivil toplum temsilcilerine zulmeden isimlerin başı belada. Bu konuyu oradan takip edebilirler. O videoya refer ederek diğer bir gündem maddesine geçeyim. Bugün gözler aslında, ben de bu yayını bugün New York'tan yapacaktım. 3 Mayıs New York'taki meşhur Güney Bölge Mahkemesi'nde Halk Bankası davası başlayacaktı. Başlayacaktı diyorum. Halihazırda başlayıp başlamayacağını bilmiyoruz. Şu saat itibariyle henüz bir bilgi yok. Yani normal şartlarda bugün jüri seçimi yapılacak ve duruşmalara başlanacaktı. Ama biliyorsunuz daha önce de aktardık. Türkiye'nin bir iddiası var. Halkbank bir kamu kurumu olduğu için Amerika'da yargılanamaz şeklinde. Bununla ilgili bir itiraz var ve Temmuz'daki karar henüz çıkmadı. Eğer bugün gün içerisinde karar çıkarsa o karara göre yeniden durum şekillenecek. Eğer mahkeme derse ki Temmuz'da evet Türkiye'de burada yargılanamaz, Türkiye'de yargılanmalı derse dava açılamayacak. Ama kuvvetle muhtemel, hatta çok yüksek bir ihtimalle Temmuz reddedecek bu talebi ve önümüzdeki günlerde duruşmalar başlayacak. O zaman, o gelişme olduğu zaman, yani yeni duruşma takvimi açıklandığı zaman onları da size aktaracağım. Ama normalde dediğim gibi bugün Halkbank davasının tekrar görüşülmeye başlanması ve orada Erdoğan ve AKP kabine üyelerinin İran üzerinden çevirdikleri kara para aklama işlerinin boyutları, bütün boyutlarıyla, bütün detaylarıyla gündeme gelmesi bekleniyordu. Ama işte halihazırda bir belirsizlik var bugün itibariyle. Birkaç güne kadar yeni takvim belirlendiği zaman dediğim gibi onu da aktaracağım. Evet, benim bugünün gündeminden seçtiğim öne çıkan başlıklar bunlar. Başka başlıklar da var ama bunların tamamı moral bozucu, can sıkıcı haberler. Cezaevinde hayatını kaybeden KHK'lılar, her gün daha fazla insanın gözaltına alınması, ankesör diye, baylok diye hiçbir hukuki delil olmayan, tamamen fişlemelere dayanan ve ihbarlara dayanan bilgiler üzerinde inşa edilmiş cadı avı tam gaz devam ediyor. Onlar da işin artık kültürüne bindi. Ama biz bunları takip etmeye, aktarmaya devam edeceğiz. Evet, bugünün gündeminden öne çıkan başlıklar böyleydi. Nöbetçi Editör yarın başka arkadaşlarla devam edecek. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.